Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'nun Hüdayi Coğrafyası programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Günümüz mübarek, huzurlu, saadet dolu, feyiz ve bereketli olsun inşallah. Hatırlayacağınız gibi geçen programımızda da yine pek muhterem üstazımızı, Osman Nuri Topbaş hocamızı misafir etmiş ve kendilerinden istifade etmiştik elhamdülillah. Bugün de yine pek muhterem üstazımızla beraber olacağız. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bugüne kadar 6 program gerçekleştirdik muhterem üstazımızla. Kendileriyle yaptığımız programlarda daha ziyade Hüdayi Vakfı'nın kuruluşunu, yurt içindeki hizmetlerini kendilerinden dinlemiştik. Vakıf konusunu, vakfın başlangıcını, tarihi seyrini, Asr-ı Saadet'teki vakıf anlayışını, Osmanlı'da vakıf müessesesinin ulaştığı seviyeyi geniş bir şekilde ve değişik misallerle bizlere paylaştılar muhterem üstazımız. Bizler de kendilerini dinledik ve bol bol istifade ettik elhamdülillah. Şimdi de Hüdayi coğrafyasını daha da genişleterek Türkiye'mizin dışına çıkacağız inşallah. İlk programımızda da ifade ettiğimiz gibi Hüdayi mensupları ve gönüldaşları 1992 yılına kadar kendi misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'de hizmetlerine devam ediyordu. Öncelikle İstanbul merkezli başlayan Hüdayi Vakfı, Hüdayi Hizmetleri, Hüdayi Camiası hizmetleri daha sonra Anadolu'ya dalga dalga yayıldı. Ve 1992'ye kadar da bu hizmetler Türkiye'de devam etti. Derken 1992'nin Ocak ayında Kafkaslardan bir gönül insanı İstanbul'a geldi ve yüreğini ortaya koyarak Hüdayi Vakfı'nın yetkililerinin ve Hüdayi gönüldaşlarının gündemini bir anda değiştiriverdi. Hizmetler de böylece Türkiye'nin coğrafya olarak da dışına çıkmış oldu. Ve Hüdayi'nin hizmet serüveni de böylece başlamış oldu. Efendim izin verirseniz bize o anları bizzat yaşayan birisi olarak sizden Hüdayi Vakfı'nın yurt dışı hizmetlerine başlama serüvenini anlatmanızı istirham ediyoruz. Zira bugün bir dünya ailesi olan Hüdayi Camiası'nın dünyanın değişik ülkelerindeki hizmetlerinin tohumu biliyoruz ki Azerbaycan'da atılmış oldu. Ve yine biz yakinen biliyoruz ki hizmette ilk göz ağrınız olan Azerbaycan'ın sizin kalbinize çok farklı bir yeri var. Dolayısıyla kimdi bu Kafkaslardan gelen misafir? Nasıl tanıştınız onunla? Ne istiyordu o dertli insan? Bizlere o günleri anlatabilir misiniz efendim?
1992 senesiydi. Rusya bütün eyaletlerinden kopmuştu. 240 tümenlik askeriyle bir günde iflas etti. Müstemlekeleri ayrıldı. Biz de merak ettik. Hep Orta Asya olarak ilkokuldan beri zihnimizi dolduran bir harita var. Bir gece Nevzat Yalçıntaş telefon açtı. Dedi, Şeki müftüsü geldi. Siz zaten bir Orta Asya'ya dolaşmak istiyordunuz. Arzu ederse size göndereyim dedi. Hay hay dedim. Bir kış günüydü. Uzun boylu baba yiğit, bir Şeyh Şamil süliyetinde bir zat geldi. Ben o zaman Unkapanı'nda ticaretle meşguldüm. Hoşbeş ettikten sonra sormaya başladım ben. Oradaki şartları, sosyal yapıyı, dini yapıyı. Osman Efendi dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, komşusu açken yatan bizden değildir buyuruyor. Ekmek yerine çörek kelimesini kullanırlardı. Biz bir çörek buluyoruz. Yani aç değiliz. Bir çöreğimiz var. Fakat biz manen açız. Biz 70 sene zor bir durumdan geçtik. Din yasaklandı. Babamızın kabrine gitsek bir Fatiha okusak çağırırlardı, sen ne yaptın o mezar başında diye bir hesaba çekerlerdi. Hatta bazı köylerde de cenaze olduğu zaman cenazeyi kefen bile bilmiyor, elbiseyle gömüyorlar. Hristiyanların yaptığı gibi. Mezarın başında bir müddet sükût durup ondan sonra ayrılıyorlar. Dini yapı da böyle. Hatta ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek için akrabamdan, herhalde dayısından, çok uzun mesafelere gidip gelirdim. Dayımdan bir Kur'an-ı Kerim tahsil edebilmek için. Ve Kur'an-ı Kerim de yoktu. Ancak böyle toprak altında saklanmış, küflenmiş Kur'an-ı Kerimler var. O da tek tüktü. Yani mümkün değildi. Selim Efendi biraz daha hoşbeş ettikten sonra dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz mide olarak tokuz ama alâ küllü hal tokuz. Gönül âlemi çok boşaldı. Gönül âlemimizi yanlış şeyler işgal etti. Siz bu komşuluk hakkını bize ödeyin, verin komşuluk hakkını. Komşusu açken yatan bizden değildir hadisini çapını genişletti. Komşu kişi gittiğiniz kişidir. Komşu kişi konuştuğunuz kişidir. Komşu kişi gördüğünüz kişidir. Komşuluk artık bir ulaşım imkanının çehresi de tamamen değişti. Uçakla çok kısa mesafe. Yani dünyanın bir ucundan bir ucuna komşuluk artık dünya büyük bir harita olmaktan çıktı. Haritalar küçüldü. En uzak yeri dünyanın bir ucundan bir ucuna uçakla yarım günde gidilme durumuna gelindi. Yani bizim durumumuz da bu. Bir misal verirsem, bizim gençler bir binanın içinde yanıyorlar. Gelip onları ateşten kurtarmanız lazım. Zira Resulullah Efendimiz, komşu açken yatan bizden değildir buyuruluyor. Bizde gusülsüz doğan binlerce yavrularımız var. Bize Kur'an öğretin, bize Allah rızası için gelin dedi. Bize çok ayrı bir mesuliyet yükledi. Vicdanımız zorlanmaya başladı.
Tabii orada Selim Efendi'nin komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir hadis-i şerifini okuduktan sonra komşuluk kavramının böylece değiştiğini görüyoruz değil mi efendim?
Tabii.
Yani bu kavram artık böyle sınırları aşacak kadar eğer oraları görebiliyorsak, oralarda dertli olan kardeşlerimizin dertlerini hissedebiliyorsak demek ki oralarla meşgul olmak, onlarla beraber olmak, problemlerini çözmek noktasında komşuluk kavramının değiştiğini görüyoruz. Efendim ben de hatırlıyorum o bir sabah kahvaltısında beraber olunmuştu o zaman. O zaman Selim Efendi hakikaten bizim binamız bir gençlerimiz yanıyor derken hatta Rusça sizde pajarni itfaiye var. Bizde yok, gelip söndürmezseniz ilk elim yakanızda olacak şeklinde buyurmuşlardı. Efendim uygun görürseniz şimdi de bu Azerbaycan'a ilk gidişinizde neler hissettiniz?
Efendim Selim Efendi'nin bizi ikazından sonra gitmeye karar verdik. İşte aşağı yukarı herhalde bir Ali Can Bey, İrfan Gündüz Hoca.
Sabri Kefeli
Sabri
Bey.
Sabri Kefeli.
Abdurrahman Bey vardı bir de sizin mahdumunuz. Yani şöyle, Saadettin II. Bey de vardı efendim.
Evet. 6 kişiydik. Türk Hava Yolları'na bindik. 3 saat sonra indik ama havaalanı da şöyle biraz harabe havaalanıydı. Yani uçak şöyle piste indiği zaman böyle sallana sallana ağırlaştı. O şekilde şey oldu. Havaalanından çıkacağız. Giriş çıkış aynı yerden. Yani 30 metre kare bir oda içinden giriş, oda içinden çıkış. Öyle bir havaalanı olduğunu tahmin etmiyorum dünyada. Yani şunu da gördük. Yani ilk girişte yani Rusya buralara hiçbir ehemmiyet vermemiş. Hatta dediler Rusya halka şirin gözükmek için, hatta halkı serhoş etmek için, bakın Moskova'da içki şu kadar, sizde daha ucuza biz sattırıyoruz. Velhasıl içeri girdik, Bakü'nün içine doğru mesafe almaya başladık. Tabii yollar bir petrol memleketi ama hiç alakası yoktu. Hele bugün Azerbaycanlı, o gün Azerbaycan, yani iki resmi yan yana getirirse kabil kıyas bile değildi. Arabalar ufak Rus arabalarıydı. Azerbaycan oteline girdik. Girişte de bir şarap kokusu içindeydi. Odaya çıktık, çarşaflar öyle perişan. Yırtık bir havlu geldi. Su yoktu otelde filan. Daha yeni Rusya'dan kopmuş. o durumu. Demek ki Rusya öyle bir perişan şekilde eyaletlerini tutmuş. Petrol kuyuları görüyorduk. Böyle eski tip, yarımı petrol içine akıyor, yarısı şeyi akıyor. Bu şekilde bir manzaraydı. Otele indik. Bu Şeki Müftü Selim Efendi'ye telefonları, telefon da çok zor çıkıyordu. Bağlantısı çok zordu.
Şimdiki gibi cep telefonları falan yoktu tabii.
Cep de yoktu, normal telefon da yoktu.
Evet, evet.
Yani. Selim Efendi'yi zor zor aradık. Ben dedi, geliyorum dedi. Ayrım böyle, kar da epey vardı. Hatta oteldeki şoförler de bu karda Şeki'ye gidemezdi. 400 kilometre yol, imkan yok dedi. Biz bir heyecanla, Selim Efendi yok dedi, siz de ayrılmayın, ben geleceğim dedi. Sabaha karşı geldi. Gidiyoruz dedi. 2-3 araba gelmişler. Tabii arabalar eski arabalardı. Yolların bir kısmı karla kaplı, bir kısmı buz yapmış, patenaj yapıyor arabalar. Yolda benzin sıkıntısı var, benzin bulunmuyor.
Petrol ülkesi,
petrol benzin ülkesi,
benzin
yok. Velhasıl anca sabaha karşı Şeki'ye vasıl olduk. Şeki bir hanlık, eski bir hanlık. Çok hatıralar da var. Bursa'ya benziyor şekil bakımından. Uludağ'ın sanki böyle etekleri gibi şehir o şekilde yayılmış. Biz de sabaha karşı vardık. Fakat baktık ki birçok insan ellerine karanfil demetleriyle bizi bekliyor. Bizi o çok duygulandırdı. Hemen orada bir ala külhal bir otele yerleştirildi. Sabahleyin gideceğiz, hatla görüşeceğiz, temas edeceğiz. Orada Yanık Cami diye bir camide...
Yanık Mescid.
Yanık Mescid'de topladık. Diğer orada 30 küsur mescit varmış. Bütün mescitler kapatılmış, ambar yapılmış, saman deposu yapılmış. O bir tek mescide yeni olarak bir elden geçirip açmışlardı. Yani şekilde bir tek mescit, o mescit vardı, Yanık Mescid. Anons edildi. İstanbul'dan konaklarımız geldi. Sizleri İstanbul'a götürecekler. Burada hepsi Allah'ın dinini öğretecekler. Gelin toplanın diye. Bir baktık, çocuğunu eline alan camiye koşuyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk vesaire caminin avlusu insanlarla doldu. Kime gözyaşı döküyor, aman diyor bu günleri görecek miydik diyor. Biz de çok isteniyoruz bu durumda. İlk başlangıç bu şekilde olmuş oldu.
Efendim malumunuz o 92 yılında Selim Efendi geldiğinde Hüdayi Vakfı'nda o zamanki yemekhanemizde bir kahvaltı olmuştu. Onu da fakirde iştirak etmiştim elhamdülillah. Selim Efendi'nin orada çok enteresan bir söylediği şey vardı efendim. Ne olur gelin ve Azerbaycan halkının Türk halkına olan muhabbetini bir görün diye böyle bir sözü vardı. Hala o sözler kulaklarımda çınlıyor efendim. Ben hep merak ederdim yani nasıl bir muhabbet var diye. Orada hakikaten buyurduğunuz gibi Yanık Mescid'e insanlar 100 kilometreden, 150 kilometreden dedeler, torunlar, yaşlı, büyük herkes geldiğinde ilginç bir şey olmuştu efendim. Hatırlarsınız İrfan Hocam namaz kıldırmıştı. Bir cuma namazıydı. Böyle bizdeki örf gibi mescitte İmamın sağına doğru cemaat böyle sıralanıp musafaha ederlerdi. Orada yaşlı Azeri çınarları vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir yandan musafaha ediyorlardı. Bir yandan gözyaşı döküyorlardı. Bir yandan da bu bizim gömleklerimizin düğmelerini göğsümüze kadar açıp Türk balası kokuyor diye efendim böyle gözyaşlarını bizim göğüslerimize boşaltıyorlardı. Yani böyle bir 70 yılın belki hasretini gideriyorlardı.
Hasreti ve zulmü.
Biraz da bu Azerbaycan halkının, can dostlarımızın Türkiye'ye olan bakışlarını, Türk halkına olan muhabbetlerini konuşsak. Ne buyurursunuz efendim?
Şuna bağlıyorum ben. Bu Rus ihtilalinden evvel, yani 1917 Rus ihtilalinden evvel Anadolu'yla devamlı temas halindelermiş. Hatta hepsinin hatırası var, dedelerinden kalma hatıraları var. Mesela benim dedem diyor, Süleymaniye Medresesi'nde okudu. Benim dedem Fatih Medresesi'nde okudu.
Dersi ağamdı.
Evet ve Türkçeleri de bizim Anadolu Türkçesine çok yakın. Yani Erzurum Türkçesine çok yakın. Türkçeleri de bozulmamış. O şekildeydi. Hatta Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye gezdim deyince sanki bir hacca gitmek isteyen bir kişinin heyecanı kendilerinde akıyordu. Ah diyordu bir gelsek, bir Topkapı'yı geçsek. Topkapı Sarayı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e orada sakalı şerifi varmış, hırkası varmış. Bir onları ölmeden görebilsek. Yani böyle bir 70 senenin getirdiği bir hasret. Orada diğer bizim dikkatimizi çeken, halk hemen hemen hepsi şairdi.
Evet efendim.
Gerçi bu ta Fuzuli'den mi geliyor bu şey? Çok şair de yetişmiş. Tabii şu da hatırımıza geldi, yalnızlık, gariplik, ona bir ruhi derinlik vermiş. Baktık çocukları bile şiir yazıyor. Allah elhamdülillah kalplerinde imanı muhafaza ettirmiş. Demek ki bu Azerbaycan halkının kalbi temizliğini gösteren bir keyfiyet. Hatta hatırlamam bir hadise geldi. 1905 yılında Moskova'da kanlı pazar hadisesi oldu. Burada Lenin yaralandı, kaçmaya başladı. Bir samanlığa sığındı. Samanlığın köşesinde de, tabii açlık var Rusya'da. Samanlığın köşesinde de bir kişi elini açmış, yalvarıyor. Aman ya Rabbi, ne olursun ya Rabbi, açlıktan ölüyorum ya Rabbi, bir dilim ekmek ya Rabbi diye. Bir samanlığın köşesinde de birisi böyle bir Cenab-ı Hakk'a iltica halindeydi. Lenin de öbür taraftaydı, duydu sesini, yanına gitti. Torbasından, ekmeğinden bir dilim kesti, verdi. Bak dedi, bunu sana bahsettin Allah değil, Lenin veriyor dedi ona. O da dedi ki, aldı ekmeği, ya Rabbi sen ne büyüksün dedi, Lenin gibi bir ateist de bana ekmek gönderiyorsun dedi.
Evet.
Evet. Yani velhasıl demek ki Cenab-ı Hak kalplerde imanı, o temiz kalpler, temiz vicdanlarda saklanmış iman, kaybolmamış. Tabii bu da bizi çok memnun etti, mesrur etti.
Demek ki efendim büyük bir muhabbet ta işte geçmişe dayalı o muhabbetin tezahürleri oluyordu bunlar.
Evet.
Sizler de dinlemiştiniz onu. Bizim dedelerimiz diyorlar her gün Kafkas dağlarının tepelerine magintafon diyorlar onlar efendim. Böyle büyük radyolar. O radyoları sırtlarına alırlardı. Acaba bir Türkiye'den bir ses, bir şey duyabilir miyiz diye her gün 3 saat, 4 saat çıkabildikleri kadar yukarı çıkarlardı ve tekrar inerlerdi diye söylemişlerdi efendim. Bir de buyurduğunuz gibi efendim Azerbaycan halkının dili korunmuş bize göre daha kadim, eski. Yani Osmanlıcayı bilenler çok rahat, daha rahat anlaşabiliyorlar. İşin evveli, ahırı, ihtiyatlı ol gibi böyle benzer şeyler söylüyorlar efendim. Burada ben bir hatıramı anlatmak isterim müsaadeniz olursa. Buyurun. Efendim. Bu özellikle tabii her birinin şair olduğunu, deruni olduğunu, iç dünyalarının zengin olduğunu ifade ettiniz. Zateniniz bir hafta kalmıştı orada. Biz Saadettin Bey'le 28 gün kalmıştık o yanık mescitte. Tabii o süreç içerisinde mescide gelenler, gidenler oluyordu. Bir de 80 küsür yaşında Hamit Dede diye Bakü Üniversitesi'nde Fars Dili Edebiyatı, Osmanlıca derslerine giren edebiyat hocası, aynı zamanda orada muhasebecilik yapan bir zat vardı. Bir gün cuma namazında, efendim namaz sonrası beni yakaladı. Elinde bir eski, yırtılmış, böyle naylonun içerisinde bir Kur'an-ı Kerim. Balam dedi, ne çapul istersen sana vereceğim. Bu Kur'an-ı Kerim'e bir bak, seftir ya da düzdür, onu bana bir bilgi ver dedi. Ben dedi bilmirem dedi, onun dedi şeyini dedi, hafız değilim filan dedi. Ama çok ilim ehli bir zattı efendim, Osmanlıcası filan. Çok güçlü, Farsçası çok güçlü biriydi. Ben de otelde alayım bakayım, daha sonra söylerim size demiştim. Geldiğimizde baktım ki efendim, deriden bir şey, kap, Lenin'in birinci meseleleri diye Kirilce olarak Kur'an-ı Kerim'i onunla kaplamışlar. Ve yıllarca da onu bir naylonun içerisinde toprağın altında sakladığını ifade etti. Hakikaten eskimişti. Hatta Osmani ile Nesih hattıyla yazılmış Abdülhamit Han dönemine ait bir Kur'an-ı Kerim'di. Orada yalnız ilginç bir şey oldu efendim. Bu alim zat yanında başka kitaplar da ikinci seferinde getirdiğinde dedim sizinle bir röportaj yapalım. Bunu bizim dergimiz var orada yayınlarız filan deyince çok memnun oldu. İlk bir kitap açtı efendim. Ona yakın kitap vardı getirdiği kitap. Birinci sayfasını açtı. Üç defa böyle öpüp alnına koydu efendim. Ben de herhalde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle falan başlayacak diye zannettim. Sonra da bana dedi ki, şimdi Balam dedi, sana Tevfik Fikret'in Ferdasını okuyacağım dedi. Ben tabii bir anda böyle kaynar sular başımdan dökülür gibi oldu. Dedim ki Hamit dedi, yoksa dedim öptüğünüz kitap onun mu? Tabii onun dedi üstelik resmi var dedi. Burada dedi onu öpüyorum dedi. Bu dedi Türk, büyük Türk dedi. Öyle deyince kendisine dedim ki birkaç ziyarete gittiğimiz yerde de hep Aziz Nesin gibi, Nazım Hikmet gibi, Tevfik Fikret gibi kişiler burada daha çok bize Türk diye, Türk alimleri, işte edipleri diye tanıtılıyor. Ama sorduğumuzda hiçbiriniz Mehmet Akif Ersoy'u, Necip Fazıl'ı benzerlerini bilmiyorsunuz filan deyince biraz uzadı konu. Balam dedi, biz hardan bilelim ki dedi, siz şimdi iki tarafı da biliyorsunuz, mukayese ediyorsunuz diye söylemişti efendim. Yani dolayısıyla tabii orada o Türk sevgisi, Türkiye'ye olan sevgi, muhabbet biraz da farklı kullanılmış herhalde efendim.
Tabii.
Efendim biraz da bu Azerbaycan'da tabii bu yola, yani hizmet yoluna kendisini adamış hüdayi dostları, gönüldaşları oldu bu yıllar içerisinde. Hacı Selim Efendi gibi, Hacı Rafik Efendi gibi, rahmetli Efendi Doktor gibi ve daha niceleri oldu. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz efendim?
Tabii onlar, şunu söylerim, onların saf temiz bir iman, o bir takım bataklığın içinde yıpranmamış güzel bir gönül. Cenab-ı Hak o gönlü korumuş. Biz oraya İlahiyat Fakültesinden okuyan talebelerimizden gönderdik. Bir hayli yakın da gönderdik. Hepsi o kadar sevindiler, kendi evlatlarından daha çok onlara ihtimam gösterdiler. Onları köylere dağıttılar. Çok da büyük talep oldu. Doldu taştı o bizim talebeleri gönderdiğimiz yerler. Tabii arkadan biz protezlerle olmayacak bu iş. Yani kendi insanı alıp burada eğitelim. O tarafa şey yaptık. Hatta Selim Efendi ilk defa kendi kızıyla beraber geldi buraya. Burada da Allah razı olsun kardeşler, çok illa bizim Kur'an kursundaki hoca hanım kızlarımız çok itina gösterdiler. Arkadan evvelki seneye kadar belki 500'e yakın Azerbaycan'dan kız geldi gitti. Ve bunların neticesi de bugün orada bir Şebnem Kur'an kursu açıldı. 250 kapasiteli. Sizin de babanız orada hizmet etti çok. Aşağı yukarı Hüdayi'nin bir Azerbaycan şubesi gibi oldu. Halk da orada çok memnun. Orada onlar güzel bir irşat vazifesi görüyorlar. Tabii bunun mümasel, bu gönderdiğimiz buradan hocalarımız da elham güzel bir futuhat oldu. Mesela bir hafızlık müessesesi başladı. Biz düşünüyorduk acaba burada artık bir hafız yetişebilir mi diye. Bugün tahmin ederim hafız olan sayısı 200'e belki.
Efendim benim bildiğim rakama göre 300'e yakın Azerbaycan'dan hafızımız mezun oldu.
Zaten her gittiğimizde aman dedik Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e önüne zulmüler Kur'an-ı Mahve şifa'ın ve rahmetin müminin şifa ve rahmet olarak indirmiştir. Bu inşallah size maddi ve manevi şifa olacaktır. Hakikaten de bunun bir tecellisini de gördük. Belki birçok İstanbul'dan olan tüccar kardeşlerimiz gidip gelene her biri orada bir cami yaptırdılar, bir şey yaptırdılar. Birdenbire cami sayısı arttı orada.
Elhamdülillah.
Orada bir irfan merkezi diyelim. Yani orada Kur'an öğretecek, Allah'ın dinini öğretecek, secdeyi öğretecek müesseseler kurulmaya başladı. Bu da elhamdülillah bu verilen bu ilk tohumun orada büyük bir meyvesini görmüş olduk. O meyve bugün de devam ediyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak bugün maddi olarak da petrol vesairesi kalkındırdı. Tahmin ederim bugün evet kuvvet gibi değil ama oraya yaklaşan bir duruma gelmiş oldu. Ve Türkiye'li de münasebetleri elhamdülillah çok güzel, huzurlu şekilde devam ediyor.
Elhamdülillah. Tabii konu konuyu açıyor elhamdülillah. Tabii 1996 yılında malumunuz ilk hafızlık merasimi olmuştu. Orada 17 tane yavrumuz hafız olmuşlardı. O merasime zaten haliniz Türkiye'den Ahmet Taş Getiren Bey, eski İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya Bey gibi benzer misafirlerimiz de vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum onu elhamdülillah. Orada tabii o merasimde hafızlarımız Bilal gibi Cuma Mescidinde sıraya dizilmişlerdi. O hatıralar gözünüz önüne geldiğinde ilk hafızlık merasiminde neler hissettiniz efendim? Yani nasıl duygular oluştu?
Duygularımız Cenab-ı Hakk'a bir hamd hali mi, şükür hali mi, bir teşekkür haliydi. Hayalimizden bile geçmiyordu. Yani oraya gidilecek. Allah'ın lütfu. Bizde bir şey yok yani. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu. En ufak bir kendimize izafe etmekten Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, arkadaşların gayreti, bir fedakarlık. Siz de orada senelerce bulundunuz. Cenab-ı Hak o ihlasın bir bereketi olduğunu gördük. Orada okuyan hafız olan talebelerimiz bugün fakültelerde hoca oldular. Müesseselerde hizmet görüyorlar. Bir kısmı doktor oldu, mühendis oldu. Fakat imanlı doktor oldu, imanlı mühendis oldu. Azerbaycan'ın manevi yapısına bir güç vermiş oldular. Tabii bu da bizim için büyük bir Cenab-ı Hakk'a şükran. Yani biz şahsen kendimi kastediyorum, çok az bir emekle, kardeşlerin gayretleriyle Cenab-ı Hak büyük bir futuhat nasip eyledi. Orada başlayan çekirdek, Rusya'dan kopan diğer müstemlekelere doğru Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, hizmet o şekilde Kırım, Ukrayna, hatta Rusya coğrafyası.
Moskova, Perm, Kazan, Ufa
Kazan,
gibi.
Evet. Sonra bir de tabii dediler gittik, hiçbir kitap yok. Yani ne okuduğumuz, ne elifba yok, Kur'an-ı Kerim yok, kitap yok. Elhamdülillah yine burada kardeşlerin gayretiyle elif cüzleri toplandı. Kur'an-ı Kerimler toplandı. Kitaplar Azerbaycan Türkçesine uygunlaştırdı. Zaten arada çok az bir fark var. Bugün bilmiyorum ama tahminen herhalde bugün yüzün üzerinde Türkçeden çevrilmiş, uygunlaştırılmış eserler vardır.
Ben 150'ye yakın olduğunu biliyorum efendim.
Olabilir.
150'ye yakın olduğunu biliyorum elhamdülillah. Kitaplara geçeceğiz efendim. Fakat kitaplara geçmeden yine bu hafızlık müessesesiyle ilgili müsaadeleriniz olursa, o 1996'da ilk yetişen hafızlar, çünkü o çok önemliydi. Selim Efendi çünkü bunun hasreti içerisinde olduğunu geldiğinde de ifade etmişti. Hatta Hüdayi'de bir 92'de namaz kıldığında efendim, 13 yaşında bir yavrunun müezzinlik yaptığını görünce, sonra sorduğunda üstelik hafız olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağlayan bir zat Selim Efendi. Keşke benim ülkemde de böyle hafızlarımız olsa diyen insandı. Dolayısıyla o merasimde efendim Ahmet Taş getiren abim daha sonra dönüşünde güzel bir yazı kaleme almıştı. Duygularını ifade eden yazı yazmıştı. İzniniz olursa oradan birkaç paragraf okumak buyurun. İsterim efendim. O hatıraların tekrar canlanması adına. Ahmet Taş getiren Bey diyor ki efendim 20 Eylül'de muhterem üstadımız tarafından Azerbaycan'a gitmek için davet edildiğimizde hepimiz bu Azerbaycan hikayesinin başlangıcını biliyoruz. Yani biraz önce zatenizin anlattığı başlangıcı biliyoruz diyor. İşte orada İrfan Gündüz Bey gibi, Rıfat Çınar Bey gibi kardeşlerimizin olduğunu, birlikte gittiğini ifade ediyor. Hatta Türkiye'ye dönerken şair Mehmet Aslan'la beraber döndüklerini ve o hafızlık merasimini kritik ettiklerini de ifade ediyor orada efendim. Yine kendi ifadeleriyle bildiğimiz bir şey daha vardı ki diyor. O hikayeyi biliyoruz. Bir de bir şey daha vardı ki, bu gidişte orada Şeki'de kucaklayacağımız Selim Efendi'nin yüreği hıçkırıkla değil, sevinçle, coşkuyla çarpacak. Çünkü tohum filiz verdi artık. Çünkü Azerbaycan çocuğu Kur'an ikliminde büyüyor artık. Artık İslam'ı aç nesillerden değil, İslam'ı kana kana içen, gür ekinler gibi dolu dizgin büyüyen çocuklardan söz etmek gerekiyor. Orada 17 Azeri çocuğun hafızlık cemiyetine iştirak edeceğiz. Ne büyük bir mutluluk. Şeki'de çiçeklerle karşılanıyoruz. Ellerinde çiçek tutanlar, Şeki İslami İlimler Medresesi'nde Kur'an öğrenen, hafızlık yapan çocuklar. Acaba yürekleri Kur'an'la çiçeklenen bu çocuklar mı güzel, yoksa ellerinde tuttukları çiçek mi diye soruyor. Orada medresenin bahçesindeki bir çınarı gösteriyor Mehmet Aslan, şair Mehmet Aslan, medresenin bahçesindeki bir çınar ağacını gösteriyor. İşte diyor, Azerbaycan'ın ve Hüdayi'nin hikayesi bu çınarda saklı. Çınardan bir kol ayrılmış ve bir süre yol almış. Ama böyle ayrı baş çekerek gidemeyeceğini düşünmüş ve yeniden çınarın gövdesine dönmüş. Yolda ona bir destek verilmiş, yalnız değilsin denilmiş. O destek Hüdayi'dir diyor. Şair her şeyi bir çırpıda anlatıveriyor diyor Ahmet Taş getiren abi efendim. Bir de o şeyde ben hatırlıyorum efendim. Şeyhülislam Allah Şükür Paşazade'nin cümleleri de hala hatırımda, çok mühim. O da şöyle söylemişti. Bugün diyor en büyük azametli günlerden biridir. 70 yıllık çetin günlerden sonra ilk defa hafızlık cemiyetine iştirak ediyorum. Yani bunu söyleyen Şeyhülislam efendim. Halkımın içinde Kur'an'ı okuyanlar huzurun, saadetin ta kendileridir. Bunlar nurlardır. cami yıkmakla, eziyet etmekle bu nuru hiç kimse söndüremeyecektir diye de böyle evet, güzel bir evet. şeysi var efendim.
Konuşması
oldu. Şimdi efendim izniniz olursa bir de tabii Türkiye'den oraya birçok hoca gitti yıllar içerisinde. İmam Hatip mezunu olsun, Ezher mezunu olsun, ilahiyat mezunu olsun birçok oraya bu hizmetleri yürütmek maksadıyla yıllar içerisinde birçok kimse gitti, muallimler gitti. Sizler o muallimleri oralara gönderirken efendim onlara çok özel ve önemli tavsiyelerde bulunduğunuza biz zaman zaman şahit olduk elhamdülillah. Dikkatimizi çekiyor. Onlara tavsiyelerinizi sıralarken hep böyle Asr-ı Saadet dönemini hatırlatıyordunuz. Ve hep sanki gönlünüz, ufkumuz Asr-ı Saadet'e doğru böyle bir kayış oluyordu. O tür nasihatleriniz oluyordu. Bu esnalarda hissettiğiniz şeyleri dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz efendim?
Tabii orada Asr-ı Saadet'ten misaller giden delikanlılara vermiştim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektuplar göndermesi. Rum kralına mektup göndermesi, Fars kralına mektup göndermesi, diğer Mısır kralına mektup göndermesi, diğer aşiretlere mektuplar göndermesi, hepsi bunların İslam'a davette. İslam'da ferdi bir hayat yoktur. Kulun içtimaileşme zaruridir. Onun için bir Müslümanın, Cenab-ı Ayet-i Kerime'de sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlersiniz buyuruyor. Yani Allah'ın dinini temsil edersiniz buyuruluyor. Demek ki Allah'ın dinini temsil edecek bir ruhani bir güce sahip olmak lazım. Ve bu ruhani güçle de Allah'ın dininin emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulmamız lazım. Tabii bu delikanlılara daha ziyade bu şeylerden misaller vererek, mesela sallallahu aleyhi ve sellem Vehb bin Kevçe'yi ta Çin'e kadar gönderdi. O zamanki hangi otobüste gitti, hangi uçakta gitti, hangi şeyle gitti. Belki 6 ayda gitti. Ve bugün Çin'de dediklerine göre 60-70 milyon kadar Müslüman var diyorlar. Bunlar o zamanki atan bir tohum. Size bir tohum atacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin musabı göndermesi Medine-i Münevvere'ye, bir İslam site devleti kurdurması. Giderken musab bütün o ailesini teklif ettiği bütün maddi imkanları bir tarafa itti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında kalmayı tercih etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine mescidinde diyor musabı gördüm diyor. Gözlerim doldu diyor. Musab'ın diyor o diyor Mekke'deki bir halini düşündüm diyor. O saltanatını. Giydiği bütün Mekke gençleri giyiniyor. Onun sürdüğü kokuları sürüyor. Kızlar onun geçtiği sokaklarda birikiyorlar onu görmek için. Mekke'deki bir Musab'ın hali. Medine'de ise onu bir ravzada gördüm. Üzerinde eski bir yamalı giysiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunuyordu. Hatta Bedir'de şehit olduğu zaman Efendimizin önünde harp ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem, mukaddem ya Musab dedi, biraz öne doğru yürü dedi. Döndü baktı, bakanın melek olduğunu, Musab'ın şehit olduğunu. Demek ki din bir fedakarlıktır. Onu izah etmeye çalışıyordu. Bir Cafer Tayyar Hazretleri'nin bir Habeşistan'a gitmesi, 13 sene kalması orada. Ve bu 13 senenin Hayber'de Efendimizle buluşması. Efendimiz, Cafer bugün senin gelmenle mi sevineyim, Hayber'in fethiyle mi sevineyim? Yani bir Cafer'i bir Hayber'in muadil olarak görmesi. Cihat budur. Cihat, toprağı kanla sulamak değildir, kılıç çekmek değildir. Gönülleri fethetmektir cihat. İnsanları huzura kavuşturmaktır, hidayete kavuşturmaktır. İstikbaldeki, ölüm ötesindeki aleme hazırlamaktır. Cihat budur. Bunları şey yapıyorum. Eyüp Ensari Hazretleri'nden misal veriyorduk. Efendimiz'e misafirperverlik etti. Onunla bütün gazvelere katıldı. O kâfi gelmedi. Letuf'ta Hannel Konstantiniyye, İstanbul fetholunacaktır. Kumandan ne güzel kuma, asker ne güzel bir askerdi hadisine nail olun. 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul seferine katıldı. İstanbul seferinde beni öyle bir yere gömün ki dedi, ayağınızın atı beni en son noktaya gömün. Benden sonra gelen İslam askeri daha öteye gitmeyi hedeflesin. Cesedi ile bile bir ufuk gösteriyordu. Daha öteye Allah'ın dini yayılsın, hidayet olsun, insanlar huzur bulsun ve selamete varsınlar. Velhasıl Allah razı olsun. Buna benzer misallerle delikanlıları Azerbaycan'a gönderdik. Onlar büyük aşk ve şevkle gidip orada bir hizmete başladılar. Elhamdülillah onların da gayretleriyle elhamdülillah, Allah'ın lütfu tabii. Bugün elhamdülillah güzel bir İslami bir orada bir nesil yetişmiş oldu. Tabii o sırada bir şey de oldu, siz belki bahsedeceksiniz. Bir oğlumuz da Kur'an hizmetindeyken bir trafik kazasında vefat etti. Onu isterseniz siz anlatın.
Estağfurullah efendim, ben tam da onu soracaktım. Çünkü Musab bin Umeyr'i, onun şehadetini şimdi onları anlatınca hatırladığım kadarıyla 99 yılında da siz Haç'taydınız, iyi hatırlıyorum efendim. Azerbaycan'a gönderdiğiniz talebelerinizden birinin, ki o Hafız Emin Yeter kardeşimizdi, Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Hizmetteyken bir trafik kazası sonucu orada vefat haberini almışsınız. Hatta onunla ilgili bir yazınız var efendim, kaleme aldığınız yazınız var. O yazınızda hatta şöyle bir ifade var efendim, Emin kardeşimiz için, Hafız Emin Yeter kardeşimiz için. Asil ruhu ile o kahır tecellilerinin galip göründüğü günümüzde, tabiattaki milyonlarca çakıl taşı arasında barınan müstesna bir mücevherdi. Ruhunun vecdini binlerce kilometre ötelere taşımaya çalıştı. Kafkas eteklerindeki Alabat şehrinin Mus'ab'ı oldu diyorsunuz. Yani Musab bin Umeyr'le bir aynileşme hadisesi görürüz efendim. Ne demek bu efendim? Yani bunu biraz açar mısınız?
Aynı Musab'ın Medine-i Münevvere'ye gidişi gibi büyük aşk ve şevkle kendisine teklif ettiğimiz zaman o şekilde gitti. Hatta hanımıyla beraber gittiler. Tabii oranın şartlar zor vesaire şu bu diye biraz anlattı ki bir şey olmasın, sükûtü hayale gelmesin diye. Ben de o hepsinin bir tarafa şey yaptı. Ben dedi Allah yoluna hizmet edeceğim dedi. O şekilde gitti. Hatta onu bir Kur'an kursunun başına koymuştuk. Yani Kur'an kursunu tedbir etmesi için. Hatta hanımı da, Allah ona da uzun ömür versin, hayırlar nasip etsin. O da hemen gider gitmez, tabii orada imkansızlık, personel yok vesaire yok. Hemen girdi mutfağa, yemek yaptı, bulaşıkları yıkadı vesaire. Yani karı koca ikisi de Allah yolunda büyük bir gayret gösterdiler. En nihayet demek ki Allah onu şehit olarak kendisine kavuşmasını arzu etti. Ve bir gece yolculuğunda bir trafik kazası geçirerek orada şehit oldu. Daha evvel de, bir sene evvel de orada doğan bir çocuğu vefat etmişti. Doğumla vefat etmişti. Baba oğul ikisi orada yan yana gömüldü ve unutulmaz bir hatıra oldu. İnşallah o da kıyamet günü mezarlardan kalkışta, oradan kalkacak. Oradan inşallah Rabbim lütfuyla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin civarında yerini alacak. Rabbimizin lütfuyla inşallah.
Hatta efendim Alabat halkı, onun yavrusu vefat ettiğinde Emine, bu bizim, o bize ait diyorlar efendim. Cesedi fanisi burada gömülsün, bize aziz bir hatıra olsun diye öyle bir şeyleri var efendim yavrusuyla ilgili. Elhamdülillah zaten zaman zaman buyuruyorsunuz efendim, bunlar birer tohum. Bazen Cenab-ı Hak mukadder kılmışsa, takdir etmişse, ihtimam da gösterilirse belki bir çınar oluyor. Bazen de tarla farelerine yem oluyor buyuruyorsunuz. İnşallah onlar birer çınar olurlar diye niyaz ediyoruz efendim. Bugüne kadar efendim şöyle bir soru uygun görürseniz sormak istiyorum. Azerbaycan'da 20 yıl sonra tabii imanlı, vatanını, milletini seven bir nesil yetişmesi noktasında az da olsa sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi söyleyebilir miyiz efendim? Tabii bir takım gayretleri oldu, şeyler oldu ama sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi söyleyebilir miyiz efendim?
Tabii bunu esasında Eshab-ı Kiram'a baktığımız zaman sorumluluğumuzu yerine getirdik diye bir kanaat olmaması lazım bizde. Çünkü onlar ayet-i kerimede buyurulduğu gibi canlarıyla, mallarıyla cenneti satın alma. Ayet-i kerimin şumuline girmenin gayreti içindelerdi. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mektubu şu krala kim götürecek diye buyurduğu zaman genç, yaşlı, hepsi ya Resulallah bana ver bu şerefi. Bak yolda nasıl gidecek, o çölleri nasıl geçecek, kızgın dağları ne şekilde aşacak, kralın huzuruna çıkacak, kralın etrafında bir sürü cellat, cellatların yanında Allah Resulü'nün mektubunu okuyacak. Bu çok büyük aşk, çok büyük bir vecd bu. Ki son şeyine kadar, mesela bir misal vereyim madem mevzu biraz genişliyor mu? Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul seferindeyken bir Medineli, yani bir ensari, atını Bizans'ın ortasına kadar sürüyor. Bizans'ın tam ortasına kalıyor. Diğer arkadaşı Medine'ye diyor ki, yanlış iş yaptı diyor. Kendini tehlikeye attı diyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. O kendiyle kendi tehlikeye attı. Eyüben Ensari Hazretleri yok diyor. Bu ayet diyor, bize indi diyor. Biz diyor, Allah Resulü'nü misafirperverlik ettik diyor. Onunla bütün gazvelere katıldık diyor. Öyle bir an oldu ki artık biz vazifemizi yaptık. Arkadan gelenler devam etsin. Biz Medine'nin hurmalıklarına dönelim. Tarlamızda hurma devşirmekle çalışalım dedik. Bizden sonra gelin, bu hizmete devam etsin. Biz vazifemizi yaptık dedik. Bunun üzerine infak edin. Ayet-i Kerime, kendi elinizden kendini tehlikeye atmayın. Ahsunu, işlerinizi en güzel yapın. Hizmetinizi, bütün işlerinizi Allah muhsinleri sever ayetinde. Bu ayet bizim üzerimize indi. Bunun sebebi nüzulü biziz dedi. Yani demek ki ayet-i kerimenin şumulüne baktığımız zaman, Eyyub-el Ensari'nin tefsirine de baktığımız zaman yine ayet ayeti tefsir eder. Cenab-ı Hak yakin ölüm gelene kadar Cenab-ı Hakk'a karşı kullukta kusur etmememizi bize emrediyor. Velhâsıl zaten dünya hayatı bir sefere mahsus. Her halimiz kasede alınıyor. Kıyamet günü kitabını oku, bugün nefsin kâfidir denecek. Tekrar dünyaya geliş durumumuz da yok. Mezarda telafi etme durumumuz da yok. Orada son nefeden hesap kitap başlayacak. Velhâsıl dünyadaki bizim her anımız çok kıymetli. Eshâb-ı kirâmla kendimi kıyas ettiğimiz zaman, demek ki bu hususta daha gayret etmemiz icap ediyor. Bir de şu misal vermek istiyorum. Yani fıkıhta zekatın bir nispeti var. Yani elinizdeki imkana bakarsınız, 1/40 zekattır dersiniz, bu 1/40 verirsiniz. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği lütufların zekatına kadar. Cenab-ı Hak, zira verdiğimiz nimetlerden mutlaka muhakkak sorulacaksınız buyuruyor. Hatta peygamberleri bile bir rivayete göre Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak çok nimet ihsan etti. Süleyman Aleyhisselam bazı peygamberlerden daha sonra cennete girecek. Zira ayet-i kerimede biz peygamber gönderen toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruluyor. Hepsi cennetlik peygamberler. Fakat onlar da emri bil maruf nehi anil münker sebebiyle onlar da hesaba çekilecek. Hatta bu veda haccının son cümlesine baktığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem efendim 120 bin sahabeyi tebliğ ettim mi diyor. Duymayan var mı diyor, bilmeyen var mı diyor, öğrenmek isteyen var mı diyor, tebliğ ettim mi diyor. 120 bin sahabi, evet ya Resulallah tebliğ ettin diyorlar. Elini kaldırıyor semaya, ya Rabbi şahit ol diyor. Tekrar soruyor 120 bin sahabiye, duymayan var mı, öğrenmek isteyen var mı, bilmeyen var mı, tebliğ ettin mi, yani tebliğ ettin ya Resulallah. Tekrar ikrar geliyor, şahadet geliyor, tekrar ellerini kaldırıyor semaya, bu 3 sefer tahakkuk ediyor. Demek ki bir komşuluk hakuku var, bugün de Müslümanlar her biri birbirine komşu oldu. Bugün biz bilhassa bu eshabla durumumuzu sordunuz. Ya o mevzuya geldi durumumuz. Mesela bugün bir hicreti düşünelim. Hicrette Medineliler, Mekkeli Müslüman kardeşlerimiz her türlü fedakarlıkta bulundu. Mallarını bıraktı, imkanlarını bıraktı, hepsi bıraktı. Buraya bir üzerindeki elbiseyle geldi buraya. Allah razı kardeşe, biz kardeşiz dediler. Mekkeliler, biz kardeşiz dediler Medineliler. İşte hurma bahçe. İşte evim. Gel ortadan bölelim, paylaşalım dedi. Onlar dediler ki, evin de mübarek olsun. Hurma bahçen de mübarek olsun. Sen bize çarşının yolunu göster, sen bize iş ver dediler. Şimdi bugün bunu düşündüğümüz zaman, aynı hadiseyle bugün biz karşı karşıyayız. Bugün Suriye'den son rakamlar 800 bin mülteci geldi.
1 milyona yakın olduğu söyleniyor.
Muhacir geldi. Şimdi bizim bunlara karşı vazifemiz nedir? Yani eshab-ı kiramla aramızdaki mesafeyi görmek için. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın iki şey beni çok memnun eder, çok sevindirir buyuruyor. Biri, bir hacetlinin, bir dertlinin, bir muzdaribin gelip beni bulması, bana derdini anlatması. Yani beni seçmesi. İkincisi de benim onun selametine bir vasıta olabilme, hacetini görebilme veyahut da vesile olabilme. Bugün elhamdülillah Allah vatanımızı, milletimizi şerlerden muhafaza buyursun. Bugün Türkiye'de hakikaten bir ensar vazifesini gördü. Diğer memleketlere giden Suriyeliler varsa onlar çok az. esas olarak kendini en samimi candan dostu Türkiye'yi buldu. Demek ki şimdi bize de düşen vazifemiz bunları arayıp bulmaktır ve bunları bir ensar vazifesi görebilmektir. Biz orada olabilirdik, onlar gibi, onlar bizim gibi bulunabilirdi. Demek ki bizim de bugün birçok imkanlarımızı bu muhacir kardeşlerimizle paylaşmamız lazım. Hiçbir şey veremiyoruz, hiçbir imkanımız yok. O zaman Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de kavlen meysura buyuruyor. Eğer hiçbir şey veremiyorsak gidip onu teselli etmemiz lazım. Kardeşlik, dostluk göstermemiz lazım. Gönlüne sevinç verici tesellilerde bulunmamız lazım. İnşallah vatanımız için de büyük bir berekettir. Çünkü bunlar Hazreti Ali radıyallahu anh buyurduğu gibi beni seçmesidir bu. Bunlar Türkiye'yi seçtiler. Allah razı olsun, Türkiye'de alakaderin imkanları görmeye çalışıyor. Fakat biz de halk olarak Anadolu'da gezdiğim zaman sorum hemen hemen her vilayette bu Suriyeli kardeşlerimiz var. Onlara karşı gönlümüzü açmamız lazım.
Allah razı olsun efendim. Demek ki duyarlı olunsa bile potansiyelimiz, kabiliyetlerimizin nisabını bilmediğimiz için...
Onun da zekatı var.
Onun da zekatı var. Bilmediğimiz için yaptım bitti deme şansımız yok. Kabre kadar devam edecek. Cenab-ı Hak duyarlılığımızı, kalbi hassasiyetlerimizi artırsın diyorum. Epey sorularım vardı ama efendim inşallah bize ayırdığınız süre, burada tahsis ettiğiniz süre bitmek üzere olduğu için bugünle iktifa edelim diyorum. İnşallah bir sonraki programımızda efendim Balkanları, Afrika'yı, Orta Asya'yı genel olarak şöyle bir oralarla ilgili de sizlerin hissiyatlarınızı, kanaatlerinizi alalım. Çünkü bu bölgelerin her birine birçok ülkeye ziyaretler yaptınız, hizmetlerle ilgili.
Beraberce yaptık, kardeşler yaptılar.
Dolayısıyla sizin hissiyatlarınızı oralarla ilgili de inşallah bir sonraki programda alırız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak ömrünüze bereket
Amin.
Versin.
Sadece ben İmam Hatip'te talebeyken tefsir dersinde Abdurrahman Şeref Güzelcesi hocamız bize Arap şairinin bir şiirini yazdırmıştı.
Buyurun
onu
efendim.
Onu son olarak okuyarak bitireyim. Cenab-ı Hak lütfen, o şekilde yaşamayı, o şekilde vefat etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin.
Amin inşallah.
O şair içli duygularla şöyle bir hayatı sergiliyor. Seni diyor annen doğurup attığı gün dünyaya sen ağlıyordun diyor. Bütün ailem gülüyordu bir yanda. Öyle bir ömür sür ki ölürken tebessüm edesin. Çağlasın gözyaşı halini can ardından. Yani bir sana gittikten sonra bir hasret duysun. Yani senin o güzel hallerin bir misali olsun. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize arkamızdan güzel hatıralar bırakarak dar-ı bekaya gitmemizi Cenab-ı Hak nasip eylesin.
Amin.
Tabii ben bu anlattıklarım da kendimi izafe etmekten zerre kadar Cenab-ı Hakk'a sığınırım, teveccüh ederim. Bunlar biz önde olduğumuz için ortada biz gözüküyorduk. Esasında burada Allah razı olsun, burada gözükmeyen çok kahraman kardeşlerimiz vardı. Onların bir kısmı bugün vefat etti. Yani bu hizmetler onların yaptığı ihlastır. Biz de onların yanında bulunuyorduk, o kadar.
Estağfurullah efendim.
Peki efendim, günümüz mübarek olsun.
Allah razı olsun.
Cenab-ı Hakk'a cümlemiz emanet oluruz inşallah.
Bu dualarınızı efendim amin diyoruz. İnşallah bir hoş seda bırakarak bu dünyadan ayrılırız. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, muhterem üstazımızla beraber olduk elhamdülillah. İnşallah bir sonraki programda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler dilerim. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programını dinlediniz.